Hatırlayın bakalım şimdi son 2 hafta üst üste çok önemli bir yer tutan bir mezmura. İlk mezmurda değil mi? Birinci mezmur. Hatice parmağını gösterdi. Birinci mezmura bakmıştık. Ve o birinci mezmura baktığımızda hatta dedik iki yol, iki ayrı sonuç. Başlık olaraktan onu koymuştuk. Ve aslında hedef, geçen hafta tabii ki yoktum ama hedef neydi? Hedef aslında mezmuru iki konuşmayla bitirmekti. Ama ne yaptıysam bitirmem mümkün olmadı. Yani yine 4 sayfa, 4,5 sayfa falan kaldı aşağı yukarı. Ve üzerine düşündüm ve Enver'e de söyledim. Dedim ya bilmiyorum Enver. Aslında bir şekilde noktaladık. Güzel bir şekilde noktaladık ikinci konuşmayı. Bilmiyorum bu 4,5 sayfayı yapalım mı ya Recep abi? Madem ki hazırladın yap diyor. Niye yapmıyorsun? Yapsam fena olmaz diye. O zaman üzerine düşündüm. Ya dedim tamam o zaman. Tekrar tabii bakınca Rabbin sözü diyoruz ya zengin, derin, engin. Emin olun Rab yine güzel güzel noktalar önüme koydu. Yani ilave düşünceler de elimle yazaraktan o 4,5 sayfanın içerisine sıkıştırma yapma ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Rabbin sözü değişiyor mu? Hayır. Ama bir özelliği var. Değiştiriyor. Emin olun. Her zaman söylüyoruz. Belki sürekli tekrar gibi gelecek size. Rabbin sözüne yakın olmak istiyorsun eğer değişmek istiyorsan. Hayır ben kendimden memnunum canım. Değişmeme ihtiyaç yok diyorsan eli maşalı bir tanrı değil. Zorla değiştirmiyor. Ama benim tanrım marangoz diyoruz ya. Hep öyle düşünmüştüm nasıl bir örnek vereyim diye. Marangozun rendesi var. Rende ile ağaca değil mi? Yontuyor, güzel bir şekle getiriyor. Rab de bizi yontuyor aslında. Nasıl yontuyor? İşte bazen hastalıklarla, bazen karşılaştığımız olaylarla, bazen içinde bulunduğumuz durumlarla, sıkıntı ve zorluklarla. Dün Santa ve İsmet'teydim. Ve orada da çok önemli konuları konuştuk. Ve gerçekten onlara da söylediğim, onlar da bir dönem çok sıkıntılı, sancılı bir süreçten geçtiler. Ve onlara dedim ki, bakın içinde geçtiğiniz sıkıntı ben geçmek istemezdim. Ama siz geçtiniz, ne kadar acı verici de olmuş olsa, dedim ki size yarar getirdi mi? Santa dedi ki evet. Görebiliyor musunuz? Rab sıkıntılarımızı bile bizim iyiliğimiz için kullanıyor. Kimsenin hoşuna gitmez. Oh be. Hani bizim şeyin dediği gibi, Yakup'ta okuduğumuz gibi. Sıkıntıda kendinizi sevinçli sayın diyor. Sıkıntım var. Hamdolsun. Hopla zıpla. Böyle bir şey olabilir mi? Ama nedir? Burada, orada söylenen. Sevin. Sevin. Çünkü Rab o sıkıntı aracılığıyla seni adam etmek istiyor. O sıkıntı aracılığıyla. Onun için sevinelim değerli kardeşler. O sıkıntılarda yalnız değiliz. Bu kadar basit. Sıkıntım var, evet. Ama esenliğim var. Esenliğiniz var mıydı o sıkıntılardan geçerken? Sen Özlem sıkıntıdan geçerken esenliğin var mıydı? Sen Songül, İbrahim sıkıntılardan geçerken esenliğiniz var mı? Sen Enver. Söylemiş olmak için söylemiyorum. Emin olun. Yürekten söylüyorum. Birçok kişiyi gözlerimle tanık oluyorum. İki ayak bir pabuca girerken biz sızlanıyoruz, ağlıyoruz ama şükürler olsun ki yalnız değilim. Onun için birinci mezmurun o kalan kısmını bitirdikten sonra atlayacağım diğer konulara değerli kardeşler. O açıdan size çok kısa bir şekilde hatırlatmak istiyorum bağlantı kurmanız açısından. En son ikinci konuşmada ne üzerinde durduk, neyi açıklamaya çalıştık değerli kardeşler. Birinci mezmura baktığımız zaman orada ne gördük? Hemen hatırlamaya çalışın. Neyi gördük orada? İlk ayetteki sözlerde bunu görebiliyoruz. Ne diyor orada? İlk sözler, ne mutlu. Onun üzerine durduk biraz ama fazla üzerine durmak istemiyorum. Ne mutlu. Yani diyebilir miyiz? Birinci mezmur bize mutluluğun sırrını açıklıyor. Net bir şekilde. Ve gördük ki Rabbin sözü üzerinde derin derin düşünen kişi, derin derin düşünerek, geviş getirerek elde ettiği gerçekleri hayatına sokan kişi, uygulayan kişi ne diyor? Rabbin sözünden tat alır. Demek ki tat ne zaman ortaya çıkıyor demiştim, hatırlayın. Üzerinde derin derin düşündüğümüzde. Yani söz üzerinde geviş getirmeye başladığımızda, üzerinde kafa yormaya başladığımızda bize tat vermeye başlıyor. Peki hatırlayın, bunu lütfen siz söylemeye çalışın. O tat, elde ettiğimiz tat, Rabbin sözü aracılığıyla, sözü üzerinde derin derin düşünerek onun sonucu olarak elde ettiğimiz tat bizden ne oluşturuyordu? Neyi sağlıyor bizde? O tat ne yapıyor? Rabbin sözünden bir şey kazanıyorsun, elde ediyorsun. Seni hoşnut ediyor, sana tat veriyor Rabbin sözü. O tat seni ne yapıyor? Kamçılamıyor mu? Hani ne dedim, bir söz kullandım hatırlayın. Motivasyon dedim. Tanrı'nın sözü aracılığıyla elde ettiğin o tat seni motive ediyor. Ne açıdan motive ediyordu? Rabbe daha çok hizmet etme açısından. Yani seni daha çok isteklendiriyor. Daha çok hizmet etmek, onun arkasından daha çok yürüme açısından. Onun için demiştim ki, evet doğru, bu nasıl anlaşılır? Bu nasıl anlaşılır? İmanın hayatında bu nasıl görülüyor? Rabbe ait olduğu, Rab'le birlikte yürüdüğü, Rabbin sözüne bağlı bir şekilde adımlarını attığı nasıl anlaşılıyordu? Söyleyin. Evet. Şimdi ben senin hayatında bunu nasıl görebilirim kardeşler? Sen itaat etmesen ben bunu görebilir miyim? Ha demek ki o zaman diyebilir miyiz? Söze itaat etmenin sonucu ben bunu kardeşin hayatında görebilirim. O kişi söze itaat ediyorsa, itaat ederek hayatını sürdürüyorsa o kişinin hayatında ben bunu görebilirim. Evet, bu kardeş, bu kişi gerçekten Rabbe yakın yürüyor. Hani bazen deriz ya, gerçekten ya o kardeşle ne zaman konuşsam büyük bir bereket alıyor. Hiç dediğiniz oldu mu böyle? Ben ne zaman o kardeşe yaklaşsam ya da bir soru sorsam ya da ne bileyim bir derdimi anlatsam onun anlattıkları bana tat veriyor. Beni dinlendiriyor. Eğer ben sizler için öyleyse ne mutlu benim için. Eğer sen sevgili Ali ya da sevgili Özlem, Hatice, İsmet, sizler her biriniz birbirinizle olan iletişimde birbirinize tat veriyorsanız ne mutlu size. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? O zaman Rabbin sözüne itaat ederek yaşıyorsunuz. Harika. Rab'de olmak bir ama Rabbi yansıtmak iki. Bu çok çok önemli. Onun için dedik ki madalyondan örnek verdik. İtaat ve güven. Bu tarafa bakıyorsun, itaat Bu tarafa bakıyorsun, güven. Birlikte kopartmak mümkün değil. İtaat ettiğini söyleyen mutlaka güveniyordur. Güvendiğini söyleyen mutlaka itaat ediyordur değerli kardeşler. Onun için itaatsiz güven olur mu? İtaat etmeden güven olabilir mi? Güveniyorsan itaat ediyorsun. Bu kadar basit. O açıdan madalyonun iki yüzü olaraktan düşünmemiz ve aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor değerli kardeşler. O açıdan dördüncü ayet bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyordu. Kötüler kimdi onlar? İtaat etmeyenler, yani sırtını Rab Tanrı'ya çevirmiş olanlar, rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Demek ki itaat etmeyenler, sırtı Tanrı'ya dönük olanlar saman çöpü gibi. Ama doğru olan kişi, Tanrı ile birlikte yürüyen kişi ne diyordu? Fark neydi? Akar sular yanına dikilmiş ağaç. Ha, süper bir şey ya. Farka bakın değerli kardeşler. Ama öbür taraftan Tanrı saymazlar, itaatsizler, sırtını dönmüşler ise köksüz, rüzgarın oraya buraya savurduğu ölü, değersiz saman çöpü. Bunun bir tek durumu var. Ateşte yakılmak. Çöpün ateşte yakılması. Başka bir işe yaramıyor. Pratik olarak düşündüğümüzde öteye beriye savrulup savrulmayıp yerinde kalan tane, yani buğdayın çöpü bir tarafa gidiyor uçup, diğeri tane dibine düşüyor. Bu neyi gösteriyor? Sadık olanları. İman edenleri. Taneler. Ama o çöpler itaatsiz olanları. Pratik olaraktan düşündüğümüz zaman, her ne kadar imansız diyorsak da, ama pratik olaraktan düşündüğümüzde anlaşılsın diye söylüyorum. İtaat edenler, itaat etmeyenler. Hatta dedim ki Matta 7. bölümde şöyle bir örnek vardı. Kumun üzerine kurulan ev ile, değil mi? Kaya üzerine kurulan ev. Ama itaatsiz kişi kumun üzerine kurulan ev gibi. Matta 7:26'da bunu okumuştuk. Demek ki Rabbimizin kendisi de geldiğinde iki farklı gruba, iki ayrı gruba nasıl davranacağını çok güzel açıklıyordu. Matta 3. bölümde okumuştuk, 12. ayette. Şöyle diyordu, yabası elinde harman yerini temizleyecek, buğdayı toplayıp ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Bu nedir? İman edenler, iman etmeyenlerin sonu. Ambar nedir? Ben dedim öyle anlıyorum. Birçokları farklı yorumlayabilir. Ama ben onu öyle anlıyorum. Ambar güvenliği açıklıyor. Ambarda ne var? Çöp yok. Var mı çöp? Buğday tanesi orada. Arpa ya da yulaf tanesi orada. Ambarda. Ambara toplanıyor. Ama çöp değil, yakılıyor. Demek ki ambar bizim gideceğimiz yuvayı açıklıyor. Emin ellerde olacağız. Rab geldiğinde o yuvada, o ambarda birlikte olmanın tadını çıkartacağız değerli kardeşler. Çok, çok net ve açık.
Ya. Tabii.
Ya. Yakarlardı. Ya, yakarlardı. Ya. Hakikaten çok doğru. Destek için teşekkürler sevgili Ali. Yuhanna'nın ilk mektubunda şöyle devam etmiştim. 2:24'te başlangıçtan beri içinde yaşadığınız söz içinizde yaşarsa siz de oğulda babada yaşarsınız. Ne diyor? Söz içinizde yaşarsa. O zaman başarının sırrı nerede? Rabbin sözüne yakın olmakta. 2:2-4 değerli kardeşler. O nedenle Tanrı adamı Eyüp dudaklarından şu sözler dökülmüştü. Çok önemli olduğu için tekrar okumak istiyorum. Eyüp'ü açın, bu ayeti ezberlemenizi istiyorum. Yani en azından o ayetin orada olduğunu, o bölümde olduğunu bilin yeter. 23. bölümde Eyüp 23 ayet 12 önemli olduğu için söylüyorum değerli kardeşler. Eyüp çok önemli bir gerçeği, ruhsal ilkeyi açıkça beyan ediyor. Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Çok önemli bir ifade değil mi? Hangimiz söyleyebiliriz bunu? Rabbin çocuğu bunu söylemesi gerekmiyor mu? Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Diyebiliriz. Ya Rab, senin tamamladığın bu elimde var olan diri söz hayatımdan eksik etmedim. Her gün nitelikli bir zaman ayırdım, okudum, öğrendiklerimi hayatıma sokmaya çalıştım. Bak ne diyor? Günlük ekmeğinden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. Biz neye değer veriyoruz? Siz içinizden düşünün. Bazen farkındayız, bazen de farkında olmadan değerli kardeşler çok boş olan şeylere önem ve değer veriyoruz maalesef. O zaman biz değiştiren o söze önem verdiğimizde, değer verdiğimizde Rab Tanrı'nın sözü ne yapacak? Bizi besleyecek mi? Ama bir şey daha söyledim. Rabbin sözü sadece beslemekle kalmayacak. Bir şey daha yapacak. Neydi o? Evet, başka? Değiştiriyor, besliyor. Ha? Evet. O zaman açın bu ayeti açtıracağım o zaman size. Lütfen bakabilir misiniz? 119. mezmur 14. ayet. 119, 14. Bakın ne diyor lütfen. Oradan o ayetin sonunda siz söyleyin. Bir kardeş yanıtını versin. 119, 14. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken. Yani öğütlerinin o diri sözün arkasından giderken sevinç duyuyorum diyor. Sanki benim oluyor bütün hazineler. Zenginlik nedir? Bir değer midir, değil midir? Değerdir, değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Şöyle demiştim. O zaman Rabbin sözü aynı zamanda da bize değer katıyor. Bak, değerli kişiler aramıyor Tanrı. Sen şöyle olacaksın, sen de böyle olacaksın Özlem. Sen de Hatice böyle olman lazım. Ben o zaman seni kabul edeceğim, seni kullanacağım. Aa, Rab bizim onun önüne gelip arınmamızı istiyor kullanabilmesi için. O ayrı bir şey. Ama bizi kurtarması için bir nitelik aramıyor. Ama nitelikli duruma getiriyor. Değerli duruma getiriyor. Bakın, harika bir şekilde ya. Bütün hazineler, nedir lan bu? Bu zenginliktir dediğin gibi. Zenginlik nedir? Bir değerdir. Ve bu değeri bakın nasıl ifade ediyor? 72. ayette, aynı mezmurda, 72. ayette, ağzından çıkan yasa, yani sözler, benim için, o buyruklar benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir diyor. Bakın, dünyasal değer değil, dünyasal zenginlik değil, tamamıyla tanrısal zenginlik kazandırıyor bize. Amin. Harika bir Rabbimiz var hamdolsun değerli kardeşler. Kesinlikle Tanrı'nın sözü hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Neden? Çünkü büyüyebilmenin ön koşulu bu. Tanrı'nın sözüyle ancak büyüyebiliyoruz, gelişebiliyoruz. Onu elimden düşürmeyeceğim Eyüp'ün söylediği gibi. Ama sadece okumak yeterli mi? Hayır, üzerinde düşünmek lazım dedik. Kafa yormak lazım. Sonra elde ettiğin değeri hayata sokmak gerekiyor. Mutluluğun sırrı bu. Uygulamakta. Uyguladıkça o değere ulaşıyorsun. Uyguladıkça o zenginliğin tadını doya doya hissediyorsun. Hayatının her alanında değerli kardeşler. Ve bu gücü nereden alıyor imanlı? Bunu da okuduk 3. ayette. Bakın 1. mezmurun 3. ayetinde ne okumuştuk? Bu gücü nereden alıyor imanlı? Akarsular yanına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Demek ki mutlu, bereketlerin sahibi olan insan sular kenarına dikilen ağaç gibi. Sürekli yeşil, sürekli verimli. Ayakta dimdik. Demek ki beslenme sudan geliyor, değil mi? Besin. O zaman diyebilir miyiz? O bol suların olduğu yerdeki ağaçlar çok daha büyük gelişiyor, büyüyor ve serpiliyor değerli kardeşler. Bunlar kimi gösteriyor? Yeniden doğmuş olan kişileri. Çünkü neden? Rab Tanrı yeniden doğmuş kişiyi ne yapıyor? Alıyor, sular kenarına dikiyor. Yani o sular kenarındaki ağaçlar yabani ağaçlar değil. Yeniden doğmuş insanlar. Bizleriz. Oradaki ağaçlar. Değerli kardeşler. Kutsal Söz bize çok açık bir şekilde ağacın neyi içerdiğini açıklıyor. Bir ayet daha okuyacağım. Süleyman Meseleleri 11. bölümde. Özdeyişler, Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm. 30. ayette diyor ki, doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Doğru kişi nedir? Rabbin çizgisinde kalan kişidir. Yani bizde doğru yok ama Rabbin doğruluğunu giyinmiş, o doğruluk yönünde adımlarını atan, o istikamette yürüme gayreti içerisinde olan kişi meyve veren ağaca benzetiliyor. Değil mi? Yaşam ağacının meyvesine. Çok müthiş bir ifade değerli kardeşler. Demek ki bu bize şunu açıklıyor. Hani bir ayet okumuştum Sayılar kitabından 24. bölümde 6. ayet İsrail halkı için, yani bereketlerin sahibi olan İsrail halkı için. Çünkü ben bunu özellikle söylüyorum. Çünkü orada ne mutlu diye başlıyor mezmur ama o İbranice söze baktığım zaman aşar sözü bereket demek aslında. Anlamı bu. Bereketleri olan o insan ki sular kenarına dikilmiştir demek. Aslında öyle okumamız lazım. Onun için sonuç bakın nasıl. Yayılıyorlar diyor. Nokta nokta nokta atlıyorum. Irmak kıyısındaki bahçeler Rabbin diktiği öt ağaçları, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi. Hem öt ağacı hem sedir ağacı. Ne demiştik öt ağacı için? Hindistan'da çok yetişiyor ve parfümlerde kullanıyor. Hoş koku. Koku için kullanıyorlar öt ağacını. Sedir ağacı da sağlamlığı simgeliyor. Çünkü o büyük gemiler yapılmaya başlandığında yelkenler ve o yelkenleri o ağaçtan, sedir ağacından yaparlardı. Ve o orta direk, o sağlam direği de sedir ağacından yaparlardı. Bu neyi gösteriyor? Sonuç buysa o zaman şöyle diyebiliriz. Evet, Tanrı çocuğu Rab'be güven bağlamış. Rabbin yürüdüğü yolda yürüme gayreti içerisinde olan Tanrı çocuğu verimli. Sular kenarına dikilmiş ağaç gibi verimli. Dayanıklı. Nasıl? Sedir ağacı gibi. Ondan sonra öt ağacı hoş koku. Bu nedir? Başkalarına hoş koku olmak. İşte bu. Sağlam, verimli ama aynı zamanda da yaşamıyla başkalarına hoş koku oluyor. Hayatımız mis gibi kokuyor mu? Kardeşlere hoş koku olabiliyor muyuz? Ha? Ah kardeşler, hepimizin arzusu bu olsun. Gerçekten hepimizin arzusu olsun. O zaman bu, teşekkür ederim. Bu nasıl mümkün oluyor? Son olaraktan şöyle noktalamıştım. Onda kök saldığımızda. Bu kadar. Onda kök saldıkça mümkün hale geliyor. Onda gelişiyor. İmanda büyüyoruz. Ve yaşamın tüm fırtınalarında ayakta kalma imkanına kavuşuyoruz. Tıpkı çubuğun asmada kaldığı gibi. Dedik, öyle noktaladık. Şimdi kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğim. Ve bugün noktalayacağım hızlı bir şekilde. Birinci mezmurdayız sevgili kardeşler. Ne dedik? Evet, çubuk asmada kaldığı gibi bizler de Rab'de kalarak, yani yakın bir ilişki içerisinde olarak, çubuğun asmada kalması neyi gösteriyor? Rab'be yakınlığı ifade ediyor. Ve bu yakınlık değerli kardeşler nasıl zenginliğe kavuşuyor? Sözünde kalarak, okuyarak, okuduğumuzu hayatımıza sokarak onda kalmaya devam ediyoruz. Yani onda kalmayı nasıl sürdürüyoruz? Sözü okuyarak. Onda kalmayı nasıl sürdürüyoruz? Okuduklarımızı hayatımıza sokarak. Yoksa sürdüremezsin. Hayatına sokmazsan, yani ondaki hayatı sürdürmen çok zor. Olduğun yerde kalırsın. Gelişmezsin. Sadece imanlı mı? Evet, etiket var. Rabbin çocuğudur, Mesih'tedir. Ama verimsiz, kuru, sadece varlığını sürdürüyor. O kadar sevgili kardeşler. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Peki onda nasıl kalacağız? Ne dedik? Az önce söyledim. Onda nasıl kalacağız? Az önce söyledim. Yakın durarak. Yani neye yakın? Söze. Bitti Ali, bu kadar. Demek ki söze bağlı. Söz aracılığıyla. Değil mi? O zaman söz bizleri ne yapıyor? Yakın kalmakla bizi besliyor mu? Ha. Aynı zamanda söze yakın olmak, sözü hayatımıza sokmak bize değer katıyor mu? Evet mi? Evet. Ama söz bir şey daha yapıyor. Değiştiriyor, doğru bir şey daha yapıyor. Değiştirmeye bağlı olarak. Güçlendiriyor, doğru. Ayetle yanıt verelim bunu. Ha? Bravo, teşekkür ederim Barbara. 119. mezmuru açın, 9. ayete bakalım. 119, mezmur 119, ayet 9. Ne diyor? Özlem buldun mu? Bir zahmet.
Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla.
Kardeş amin dedi. Hepimiz aslında. Amin sözüyle onaylayacağız. Bu bozuk, çarpık düzen içerisinde nasıl temiz kalabiliriz? Rabbin değişmeyen ama değiştiren sözü aracılığıyla. Ve onun için değerli kardeşler, Rabbimizin kendisi de bakın, Yuhanna 15. bölümde 3. ayete bunu bakın nasıl onaylıyor. Doğruluyor, öyle söyleyeyim. Nasıl bunu doğruluyor? Yuhanna 15 ayet 3'te. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bu neyi açıklar? Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Şimdi öğrenciler diyor ki, siz şimdiden temizsiniz. Yani önceden temizdiniz zaten diyor. Bu neyi kastediyor? Demek biz Rabbe geldiğimizde, sözünü kabul edip iman ettiğimizde temizleniyoruz değil mi? Doğru değil mi? Temizlendik. Bunda bir ters bir durum var mı? Yok. Ama cennette miyiz? Şimdi Rab bizi temizledikten sonra cennete koysaydı bir şey yok. Ama biz dünyada yaşam devam ediyor. Kirleniyoruz. Temizlenme süreci devam eden bir süreç. Her gün temizleniyoruz. Nasıl? Diri söz aracılığıyla. Rab bizi sözü aracılığıyla ne yapıyor? Paklıyor. Arıtıyor. Kullanılabilir kaplar haline getiriyor. Ama sen izin verdiğinde otomatik olarak değil. Ne diyor? Timoteos'a yanılmıyorsam. Eğer kişi kendini bayağı, yani Tanrı'ya hoş görünmeyen işlerden arıtırsa, efendiye yararlı, her iş için uygun bir kap olacaktır diyor. Doğru mu? Demek ki arınmak, tövbe etmek bizi ne yapıyor? Rabbin elinde kullanılmaya hazırlıyor. Harika bir şekilde. Demek ki süreç iman ettiğimizde, ben 79'da iman ettim, orada biten bir süreç değil. Başladı orada. Devam ediyor. 37 yıldır Rabbini hala paklıyor sözü aracılığıyla. Bu kadar açık söylüyorum. Keşke mükemmel varlıklar olsak. Değiliz. Mükemmel olan Rab Tanrı'nın kendisi. Ama mükemmelliğe giden bir süreç içerisindeyiz. Bakın değerli kardeşler, bu çok önemli. Birçokları Evet, bu birinci mezmuru şöyle yorumlayanlar var. Katılıyorum onlara. Buradaki doğru kişi, yani bu şekilde kötülerin öğüdüyle yürümeyen, alaycılarla oturmayan kişi ancak Mesih'te, Mesih'in kendisi olması lazım. Ancak İsa Mesih bunu başardı. Doğru olan var mı başka kimse? Yok. Doğru mu? Ama biz, ya doğru olan o, o başardı, biz başaramayız deyip bunun arkasına saklanmak yok. Biz kime aitiz? Bu işi başarana aitiz. Zafer elde etmiş kişiye aitiz. O zaman diyebilir miyiz? Evet. Ben ait olduğum kişiyle beraber ben de bunu başarabilirim. Evet, yalnız sen değil. Ne dedi ayet okurken İbrahim? İmanla ancak bu mümkün. Rab'be bakarak, Rab'de kalarak. Onun için bir kutsal kitap çalışmasında, yani bunu onaylamak açısından yanılmıyorsam, o kutsal kitap çalışmasında Yahudiler de var, Yahudi kökenliler de var. Yani orada kutsal kitap çalışmasında birinci mezmur üzerinde çalışıyorlar. Orada işte çalışmayı yönlendiren kardeş soruyor. Diyorlar, kim bu kişi? Burada anlatılan kişi kim? Ses yok. House Christ. Hani ev toplantısı House Christ diyoruz ya. Yönlendiren kişi tekrar soruyor. Babamız İbrahim olabilir mi? İbrahim tabii. Ya bizim için de önemli ama Yahudiler için daha da önemli. Biri diyor ki cesaretle hayır diyor. Babamız İbrahim yalan söyledi diyor. Peki önderimiz Musa olabilir mi? Bizi o kölelikten kurtaran Tanrı'nın yönetimi altında. O da bir katildi. Üstelik sabırsızdı değil mi? Ki sabırlı olmasına rağmen o taş, o Mara'da o su olayında hatırlıyorsunuz değil mi? İki kere vurdu. De vur demedi zaten. Ondan sonra o da değil. Paulus diyor ki günahkarların en büyüğü benim. Ben de diyorum ki Paulus'un yanında, ben Paulus'tan da berbatım. O zaman bir tanesi şöyle, daha adam iman etmemiş Yahudi, diyor ki ben diyor keşke bu elimdeki bu küçük yeni antlaşma İncil'e inanmış olsaydım. İnanmayan bir Yahudi daha. Yeni antlaşmayı kabul etmeyen bir Yahudi. Keşke inanabilseydim. Eğer buradaki sözlerin doğru olduğunu, İncil'deki sözlerin doğru olduğunu kabul etmiş olsaydım, doğru olduğuna inansaydım, bu kişinin Nasıralı İsa Mesih olduğunu söyleyebilirim ancak. Evet doğru. Ancak o yapabilir. Ama diyorum ki buna rağmen bunun arkasına saklanmayın. Rab yapıyor, ben yapamam. Biz mükemmel değiliz ama mükemmel olana aitiz. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Ona bakarak, onunla birlikte, onun sözü ışığında, evet, düşsek de olması gereken noktaya doğru bir ilerleyiş mümkün. Değerli kardeşler, amin. Rab bunu sağlayabilir. Değerli kardeşler, onun için bunu bu şekilde gerçekleştirdiğimizde işte o zaman Rab'be doğru, hani sular kenarına dikilen o ağaçlar nasıl ki suya doğru kök salıyorlar, biz de Rab'be doğru, İsa Mesih'e doğru kök salmaya, köklerimizi oraya doğru uzatmaya devam edeceğiz. Bakın o kadar güzel açıklıyor ki akarsu neyi simgeliyor? Akarsu. Ben en çok düşündüm aslında, ya neden sular yanına dikilmiş ağaç? Bu da yanlış değil bana göre. Ama akarsu niye diyor? Akarsu ne isim geliyor? Yaşam, evet. Su yaşamın simgesi, çok doğru. Bakın Yeşaya peygamber bunu çok güzel açıklıyor. 55. bölüme bakın. Yeşaya 55. Lütfen Yeşaya 55'i açıyoruz. 10 ve 11. ayetleri bulduysan İsmet, bu sefer de sen oku abiciğim. Yeşaya 55, 10 ve 11. ayetler.
Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.
Müthiş bir açıklama var burada, bakın. Şimdi burada çok net bir iki şeyi söylemek istiyorum. Rab ne istiyor burada? Kendi sözünün tıpkı yağmur gibi, değil mi? Tıpkı yağmur gibi yeryüzüne inmesini istiyor. Peki, biz bunu ne zaman yapıyoruz? Ama radyo aracılığıyla, ama TV, internet aracılığıyla, değil mi? Ama vaazlar aracılığıyla, ama okuduğumuz kitapçıklar aracılığıyla biz bunu yapıyoruz. Doğru mu? Söz bir şekilde yeryüzünde duruluyor mu? Televizyonlar kullanılıyor, radyo kanalları kullanılıyor, değil mi? Kitap masaları yapılıyor. Bir yolla oluyor. Burada şuna bakın, neye benzetiyor? Çok ilginç. Yağmur ve kar. İkisi de su değil mi? İkisi de su. Yağmur ve kar düştüğünde, kar eridiğinde ve yağmur düştüğünde ne yapıyor? Özelliği ne? Beslemekten söz edin, değil mi? O ekinlerin büyüyebilmesi, ürün verebilmesi için o yağmur, o kar düşmesi lazım. Ki o ürün büyüsün ve gereken gıdayı, ürünü versin sevgili kardeşler. Ve bizler bunu yapıyoruz haberi başkalarına duyururken değerli kardeşler. O zaman diyebilir miyiz? Su Tanrı'nın sözünü simgeliyor. Bu kesin. 5. bölüme bakarsak Efesler 26. ayete orada da çok net ve açık. Demek ki evet su Tanrı'nın sözü. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Söz nedir? Söz nedir? Şimdi su Tanrı'nın sözü. Söz nedir? Sizi düşürmeye çalışmıyorum. Tabii Hatice. Yani bazı evet şimdi eğer söz Tanrı su Tanrı'nın sözü ise o zaman söz Tanrı su demek diyebiliriz. Ama dediğin doğrudur. Bakın Yuhanna 1. Çok açık ve net. İlk ayet. Ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Sonra ne diyor? Söz Tanrı'ydı. İşte onun için ağzımda tüy bitti söylüyorum hep. Bu söze yakın olursan Rab'be yakınsın. Yakın değilsen Rab'den uzaksın. Onun için bu söze yakın yürümek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için burada şu ilkeyi söylemeden geçmek istemiyorum. 3. ayette az önce cümle içerisinde kullandım. Neden akarsu? Ben zaman zaman burada örnek verdim. Belki hatırlayacaksınız. Hepimiz böyle olmak zorunda dedim onu söyledikten sonra. Hatırlayın hemen. Belki zor hatırlayacaksınız. Dedim ki eğer bizler oku, öğren, al. Bu neye benziyor? Yağan yağmurun göl oluşturup gölün suyu alması gibi. Peki yağmurlar kesildi, göl suyu orada. Akıntısı yok. Ne oluyor? Bazen oradan geçmek bile burnumuzu kapatıp da geçiyoruz. Kokuyor. Kurbağalar vırak vırak ötmeye başlıyor orada. Kurtçuklar var. İçilebilir su değil. Bak suyun bozukluğundan söz etti İbrahim. Güzel uydu şimdi bu. Her şey bozuk. Göller bozuk. Ama şunu diyemezdi İbrahim. Eminim ki destekleyecektir beni. Akarsu. İbo diyebilir misin bunu? Akarsu da içilemez durumda değil. Aa, içilebilir. Neden biliyor musunuz? Aktığı için aynı değil. Ha! Alıyor, veriyor. Alıyor, veriyor. Bizler de birer göl değiliz Rabbin önünde. Birer akarsuyuz. Aldığımız değerleri götürenler, başkalarına ulaştıranlar konumundayız her birimiz. Harika bu. Evet, sor kendine. Göl müsün, akarsu musun değerli kardeşim? Bakın, altı noktadan söz edeceğim. Hızlı hızlı altı noktadan. Çünkü bu birinci mezmurda su kenarına yerleştirilen o insan yaşamı hakkında açıklama yaparken bu noktaları aslında bir yolla dile getiriyor. Ben onları size açıklamak istiyorum. Çok kısa kısa değerli kardeşler. Ağaca benzetilen imanlının ilk özelliği ne? Ağaca. Bakın, ota benzetilmiyor. Neden? Pıt, kopartılan bir şey. Ağacı kopartabilir misin? Aa, neden? Kök salmış olduğu için. Rabbin çocuğu ot değil. Ağaç. Güçlü, dayanıklı ve ayakta durabilen, stabil. Süper bir şey. Öyle çocuk oyuncağı değil. O zaman dedim ki birinci nokta süreklilik. Demek ki ottan farklı. Ağaç, dikilen ağaç ottan farklı. Ve imanlı o nedenle ota değil ağaca benzetiliyor. Sürekliliği ifade etmek için. İkinci nokta durumu açıklıyor. Durumu. Nedir durum? Yani konum. Ne dedik biz? Kimliğimiz değişti. Yeni kimlikte Mesih'te kimliği. Doğru mu? Konumumuz Mesih'te. Göksel yerlerdeki konumumuz da Tanrı çocuğu. Değil mi? Demek ki birincisi süreklilik. Bu ağaç onu açıklıyor, sürekliliği. İkincisi durumu, yani konumu. Akar sular kenarına dikilmiş. Durumumuz ne? Sulara yakın kişileriz. Rab bizi yeniden doğmamızı sağladıktan sonra su kenarına dikti. İkinci nokta bu. Durum. Yani böyle bir kişi tükenmez bir yaşam kaynağına sahip olduğunu gösteriyor. Su kenarına dikilmiş olduğu için. Doğru mu? O su bitiyor mu? Bitmiyor. Demek ki birinci nokta evet süreklilik. İkinci nokta durumumuzu. Üçüncü nokta verimliliği. Yani üretkenlik. Üretkenlik. Meyve verir ve dalları tüm engelleri aşarak herkese bereket olur. Ağacın dalları nasıldır? Uzar da uzar değil mi? Dışarıya doğru. Ve nasıl uzar? Meyvelerle uzar. Doğru mu? Demek ki verimlilik. Üçüncü noktamız. Dördüncü noktamız uygunluk. Yani durumlara göre hareket etme. Alışılmışın dışında davranmaz. Yani hiç beklemediğin, yani aslında saçmalamaz. Öyle diyelim. Uygunluk. Demekle bunu kastediyorum değerli kardeşler. Ve meyve vermekten geri durmaz. Yani başka bir ifadeyle zamanı geldiğinde, bakın bu çok önemli. Zamanı geldiğinde meyve verdiği gibi zamanı geldiğinde de büyüme ve gelişme gösterir. Zamanı geldiğinde. Ama nasıl olur bu? Meyve vermek ve o büyümenin devam etmesi ilişkinin sağlıklı olmasına bağlı. İlişki eğer sağlıklıysa sevgili kardeşler. Demek ki ben Kutsal Ruh'un yönetimi altında sözün ışığında adımlarımı attığım zaman evet, onun kaygı çekmesine gerek yok. Meyve kesinlikle verecektir. Çünkü ağaçlar mevsimi geldiğinde meyve veriyor değil mi? Her şeyin bir zamanı var. Ben şimdi şey olsa Rabbe birini kazanmanın bir meyve vermek gibi düşünsek, kişi her gün Rabbe bir kişiyi kazanabilir mi? Hayır. Ekebilir. Ama zamanı geldiğinde o ekilen söz ürün getirecektir. Zamansız bir şey yok. Her şey denge içerisinde, tıpkı ağaçlarda olduğu gibi değerli kardeşler. Eğer ağaç için gerekli koşullar sağlandığında nasıl meyve veriyorsa, bizler de o gerekli koşullara sahipsek, yani Rab ile olan ilişkimiz sağlıklıysa, aynı bu ağaç gibi varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz değerli kardeşler. Evet, tohum ekmenin zamanı var, değil mi? O zaman meyvanın da zamanı var. Zaman geldiği zaman ne olacak? Ekilen toplanacak mı? Ha? Zamanı geldiğinde ekilen ürün toplanacak. Benim sorumluluğum ne bu alanda? Bir şey var. Tanrı sizi Mesih'te barıştırdı. Barıştırma görevini meleklere vermedi. Aşağıda kardeşle konuşuyorduk. Aslında meleklerden de üstün tarafımız var. Kilisenin sırrı bile bizlere açıklandı, meleklere değil. Bu çok önemli. Benim tek sorumluluğum müjdeyi duyurmak. Müjdeyi duyurmak. Kutsal ruhun yönetiminde kalarak. Onun için gerçekten hani kimseye gönderme yapmıyorum, dokundurmuyorum da. Bizim yapmakta olduğumuz, ayda bir kez yapmakta olduğumuz kitap masasına fırsat buldukça el atın. Kitap masası da bir hizmet alanı ve Rabbin sözünü. Ben 25 yıl çok şey öğrendim. Bir şeyler yaptığımı zannediyorum ama ben çok şey öğrendim kitap masası aracılığıyla. Bunu yürekten söylüyorum değerli kardeşler. Beşinci nokta süreklilik. Yani kalıcı, geçici olmayan. Ne diyor? Yaprağı hiç solmaz diyor. Süreklilik var mı yok mu? Hiç solmaz. Yani sürekli yeşil. Bu neyi gösteriyor bize? Hayatta olduğunu göstermiyor mu? Yeşil olması. Bakın mutlaka siz de karşılaştınız. Ben ormanda yürümeyi çok severim. Böyle bağıra bağıra bazen dua ediyorum. Bazen emin olun bakın. Yani sizi duygulandırmak için söylemiyorum. Bazen ağlıyorum. Ağlayarak. İçimde tuttuğum şeyler bağıra bağıra. Belki isyan gibi oluyor. Rab diyorum beni bağışla ama ben böyleyim işte. Etten, kemikten, sinirden yapılmışım. Bağırarak, ağlayaraktan dua ediyorum bazen. Böyle yürürken çok güzel ağaçlar var. Sonbaharı düşünün böyle. Sonbahar. Emin olun. Böyle çok severim böyle akasya böyle yapraklı, kızıl, böyle sarı, kırmızı, kızıl renkte yapraklı ağaçlar var. Sonbaharda o rengi alıyorlar. Ve o yapraklar bir süre sonra oradan geçerken baktım yok hepsi yere düşmüş. Ama çam ağacına baktım. Çam ağacı sürekli yemyeşil. Burada işte anlatılan bu. Rabbin çocuğu yaprağı daima yeşildir. Yani çam ağacı gibi. Ve hiç ama hiç solmaz. Yeşillik devam eder. Onun için bu şekilde tazeliğimizi, verimliliğimizi koruyabiliriz değerli kardeşler. Ve son altıncısı ne? Başarı diyor. Bakın ne diyor? Yaptığı her işi başarır. Biz her işi başaramıyoruz zaten. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Tabii ki her işte başarılı olamayız ama yaşam ilişkilerimizde. Bakın bu aile yaşamı olabilir. Bu iş yaşamı olabilir. Bu kilise yaşamı, kişisel yaşam olabilir. Dengeli bir şekilde devam eder anlamında. Her işi başarır demek bu ilişkilerde denge içerisinde varlığını sürdürür demek değerli kardeşler. İşte bu kişi mutlu olan olarak ifade ediliyor ama bereketleri olan bereket sahibi kişilerdir. Hamdolsun. Bakın bir de ne diyor? Akar sular yanına dikilen ağacın yaprakları hiç solmaz diyor. Hadi bakalım. Hiç solmaz. Size bir soru sormak istiyorum burada değerli kardeşler. Evet. Yaprak nedir sizce? Yok, ağaç biziz. Ağaç biziz. Yani işlerimiz ağzımdan çıktı zaten söyledim. Şimdi bakın. İşlerimiz tabii yapılıyor ve yok olup gidiyor. Onun biz karşılığını Rabbine gidince alacağız. Ama yaprak neyi gösteriyor? Hayatta olduğumuzu gösteriyor değil mi? Ve hayatta devam ettiğimizi ve aynı zamanda da tanıklığımızı gösteriyor. Ölü bir tanıklık mı? Yaşayan bir tanıklık mı? Şimdi bilmiyorum. Herkes hayatını bir gözden geçirsin değerli kardeşler.
Bu meyveden diyor ya, meyvelerinden tanıyacaksın. Yani aslında bu anlamda bir kötü anlamda da olabilir de iyi anlamda bakarsak diyelim kayısı.
Ya. Tabii.
Kayısı, hurma, elma, işte kiraz.
Ya.
Doğru,
o doğru ama yaprakların olması, buradaki simgesel anlamda konuştuğumuz zaman yaprak bizim tanıklığımızı sergiliyor. Neden biliyor musun? Yaprakları saklamak mümkün mü? Ha? Yaprakları saklayabilir miyiz? Ağaç da saklamıyor yaprakları. Hatta rüzgarda görüyoruz böyle hareket halinde. Ben buradayım diyor bak. Bizim hayatımız diyor mu ben buradayım. Bak Rab ben sendeyim. Sende bir hayat yaşıyorum. Biz ne yapıyoruz? Aman kimse görmesin. Battı balık yan gider misali. Bakın saklamaz. Tanıklığımız pırıl pırıl parlamalı. Kıpır kıpır kıpır. O rüzgarda yellenen o pırıl pırıl. Gerçekten bazen o hani yaprakların bol olduğu ağacın altına oturup güneşten korunuyoruz değil mi? Serinliyoruz, serinletiyor bizi. Rahatlatıyor. İlişkilerimiz başkalarına rahatlık vermeli. Rahatlatmalı. Aman Recep mi? Eksik olmasın. Şunu da noktalayacağım. Tanrı bizi bereketliyor mu? Meyvelerden söz etti, evet. Ama meyvenin bir özelliği var. Değerli kardeşler. Evet, doğru, çok doğru. Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Her meyvenin bir çekirdeği var mı? Hemen hemen var. Tabii tohum deriz, küçük olan, biraz daha çekirdek. Peki onu toprağa attığımızda ne oluyor? Yaşam devam ediyor mu? O zaman diyebilir miyiz? Meyveler Recep'in kendisi için değil. Başkalarına bereket olmak için. Kim geliyor aklınıza? Yeri geldiğinde örnek veriyoruz burada. İbrahim. 12. bölüm. Bakın Rab ona ne dedi 12. bölümde. Seni büyük bir ulus yapacağım. 12. bölüm 2. ayet. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Burası çok önemli. Bereket kaynağı alacaksın. Nokta. Bereketlere sahip olmanın nedeni ne? Allah çok şükür Rab, hamdolsun deyip yan gelip yapmak değil. Başkalarına bereket olmak. Ait olduğun, Tanrı'dan elde ettiğin o güzel kazanımları başkalarına götürmen, ulaştırman gerekiyor. Habercilerin İşleri 20. bölümde 35. ayette bakın ne diyor? Vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Bizim özelliğimiz bu ya değerli kardeşler. Emin olun. Hangi oranda veriyoruz bilmiyorum bakın. Para olarak düşünmeyin ha. O da bir parçası sadece. Küçücük bir parçası. Küçücük bir parçası. Küçücük bir parçası. Vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Yani başkalarının iyiliği, yararı gözetilmesi gerekmektedir. Tıpkı Korintoslara yazılan ilk mektupta ifade edildiği gibi. Bakın Korintoslara yazılan ilk mektup, 1. mektup 10. bölüm 24. ayet. 10. bölüm 24. ayet. Sona doğru geliyorum. Ne diyor? Doğrulayan bir söz. Buldun mu Özlem? Hemen oku. Bulduysan.
Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin.
Şimdi başkalarının yararını gözetmek bencillik midir? Değil. Bencillik nedir? Kendi yararını düşünmek. O zaman diyebilir miyiz? Rabbin çocuğundan bencillik uzak olsun. Benden başlasın Rab. Benden başlasın. Bak, şu parmak beni gösteriyor size parmak uzatırken. Benden başlasın Rab. Bencillik hepimizin hayatından uzak olsun. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum bunu. Değerli kardeşler. Onun için meyve ağacın kendisi için değil. Meyve başkaları için. O zaman sahip olduğun meyveler de, o güzel değerli kazanımlar da başkaları için. Başkaları için. Neden? Az önce söylediğimi söyleyip toparlayıp noktalayacağım. Çünkü ortaya çıkan meyve her ne kadar güzel, tatlı, lezzet veren de olsa sonuç değildir. Sonuç değildir değerli kardeşler. Neyi açıklar o meyve biliyor musunuz? Devam eden bereketi açıklar. Bakın meyve verdik bitti değil. Devam ediyor. Neden? Çekirdeği toprağa düştüğünde nasıl devam ediyorsa aynı meyve gibi. Bizler de o meyveyi başkalarına götürdüğümüz zaman ne oluyor? Bereket alıyor mu o kişi? Alıyor. O bereket alan kişi başkalarına götürdüğünde onlar da bereket alıyor. Demek ki meyveler Rabbin sözü evet bizde yeniden doğmamızı sağlıyor. Yeniden doğan Recep ürettiği ürünü başkalarıyla paylaşıyor. O meyveler o kişilerin iman etmesini sağlıyor. Doğru mu? İlk önce. Eğer imanlıysa ne yapıyor? Onların gelişmesini ve başkalarına bereket olmasını sağlıyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Nasıl kabul edersiniz bilmiyorum. Ama ben bunu bu şekilde, pratik olaraktan bu şekilde görüyorum değerli kardeşler. Bu hakikaten harika bir işleyiş. Sonuç buysa, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Mesih'in yaşamında paydos yok. Hani işbaşı saati var. 7.30'da işbaşı yapıyorsunuz. Sonra dedim 4'te paydos ediyorsunuz değil mi? Öyle değil mi İsmet? 7.30, 4. Ama Rabbin işinde paydos yok. Devam ediyor. Değerli kardeşler. Devam eden bir süreç. Her zaman, her an canların kurtuluşu için aracı olmaya, aracı olarak bereket olmaya devam etmeliyiz. Bu nasıl olacak? Yine söylüyorum. Sözün ışığında, kutsal ruhun yönetimi altında. Kendi başımıza değil. Başkalarına bereket olabiliriz. Son ayeti nasıl bitiriyor mezmur yazarı? Birinci mezmurun son ayeti nasıl bitiyor? İlginç. Bakın ne diyor? Uyarı sözleriyle bitiriyor. Uyarıyor aslında. Hepimizi uyarıyor. Ne diyor? Özlem?
Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür.
Bir daha oku.
Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür.
Burada güzel bir söz var. Rab doğruların yollarını gözetir diyor. Diyebilir miyiz ki Rabbin gözü bizim üzerimizde? Ha? Amin. Bakın ben Ali'den her şeyi saklayabilirim ama Rabbin önünde değil. Rab beni gözetiyor. Düşerken de görüyor, kalkarken de görüyor. Beni izliyor. 24 saat boyunca. Uykuda bile benimle beraber Rab. Değerli kardeşler. Onun için kötüler dediğimiz iman etmeyenlere gelince, o sırtını Tanrı'ya çevirmiş olanlara gelince ölümden söz ediyor. Şimdi şöyle düşünelim. Dünyanın çekiciliği ne yapıyor bizi? Pişirip pişirip önümüze koyduğu renkli, çok süslü, püslü öneriler bize çekici gelebiliyor değil mi bazen? Dünyanın böyle pişirip pişirip önümüze koyduğu o güzel çekici, süslü püslü öneriler bazen çok fantazi, çok çok güzel geliyor bize. Ama baktığın zaman, sonuca baktığın zaman, sonucu ölüm mü değil mi? Ben bunu nereden anlıyorum? Yine hikmetli Süleyman bunu güzel söylüyor. Açın, son ayetimiz bu olsun. Belki bir tane daha ayet okuyacağım ondan sonra. Süleyman'ın özdeyişleri ya da meselleri 14. bölüm 12. ayet. Ne diyor İsmet?
Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür.
Gördün mü? Yani o dünyanın sunduğu, pişirip pişirip sunduğu o güzellikler, o güzel renkli renkli şeyler ne görünüyor bize? Güzel. Çirkin diyenimiz var mı? Ama sonuca baktığımız zaman çok önemli. Sonuç ölüm. Ama Rabbin çocuğu, yani İsa yol, gerçek yaşam benim diyen, İsa'nın yürüdüğü yolda yürüyen kişi için aynı şey geçerli değil. Hamdolsun. Hamdolsun. Neden? İşte Matta'nın çok meşhur sözleri. Orada okuyoruz. Rab bunu net bir şekilde hepimiz için söylüyor. 28. bölüm 20. ayet. 28. bölüm 20. ayet. 28 deyince hemen hatırlamanız lazım aslında. Son bölüm nasıl noktalıyor İsa onu? He?
Size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin.
Evet.
İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
Amin. Evet diyebilir miyiz? Mümkün mü birinci mezmuru yaşayabilmek? Mümkün. Neden? Yalnız olmadığım için. Rab ile birlikte evet. Ama Rabsız mümkün değil. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda ve bir 10-15 saniye sakin kalalım. Yüreklerimize bakalım. Rab ile olan ilişkimiz bugün hangi noktada? Rab sözü aracılığıyla bizi değiştirmek istiyor.